Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
...25 Kasım Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz sevgili dinleyiciler programımıza. Düzce'de 71 ağır hasarlı bina olduğu belirtildi ve bu binaların acil yıkımı gerekiyor. Biraz sonra detaylara yer vereceğiz. Düzce'deki depremin ardından neler yaşanıyor? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 kuruşluk bir dava var. Dün dava açılacağı bilgisi paylaşılmıştı zaten, sabah saatlerinde aktarmıştık. Bu dava açıldı. Detaylara yer veririz. Merkez Bankası politika faizini %9'a indirdi. Tahmin edildiği ve beklendiği gibi oldu. Yani tek haneli bir faiz gördük. Politika faizi gördük. Nurettin Nebati piyasa faizlerinin de aynı oranda inmesi gerektiğini ifade etti. Seçim ve sınav takvimi üst üste gelmez dedi Ömer Çelik. AK Parti sözcüsünden böyle bir açıklama geldi. Yani normal koşullarda seçim 18 Haziran'da olacak ya, işte o tarihte YKS'de olacak. Bu da açıklandı ÖSYM tarafından. Peki ne olacak, ona da bakacağız. HDP'den Anayasa Mahkemesi'ne ek savunma, ki o ek savunma bugün verilecek. HDP'nin kapatma davası halen Anayasa Mahkemesi'nde bir süreç içerisinde ilerliyor. İşte bugün ek savunma verilecek. Mersin'de sağanak yağış vardı sevgili dinleyiciler. Maalesef bir kişi hayatını kaybetti sel sularına kapılarak. İstanbul'da suya %25'lik bir zam geldi. Aslında beklenen daha fazlaydı. Ancak mecliste %25 zam kabul edildi. Rusya'dan Türkiye ile ilgili bir açıklama var. Suriye'de kara operasyonu gerilimi tırmandırır. Tam kapsamlı bir kara operasyonu olmamalı şeklinde Rusya'nın bazı uyarıları var Türkiye'ye. Bakalım Türkiye'den Rusya'ya bu konuyla ilgili bir cevap gelecek mi? Bunu da takip edeceğiz. Şimdi EYT ile ilgili Bakan Bilgin'den, Vedat Bilgin'den gelen açıklamalar var sevgili dinleyiciler. O açıklamaların detaylarına da önümüzdeki dakikalarda program içerisinde yer vereceğiz, aktaracağız, paylaşacağız sizlerle. Şimdi birkaç başlık şöyle üst üste verelim. Bunlardan bir tanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA için etkili olan ikinci bir ilacın alınması için işlemleri başlattıklarını duyurdu. Aynı zamanda istifa eden hekim sayısını açıkladı. Yine Ali Babacan'ın ifadesine göre Erdoğan Babacan'a sen ticarete dönersin, ben vakıf işleriyle uğraşırım demiş. Bu 3 dönemi doldurduktan sonra Ahmet Davutoğlu, yine Ahmet Davutoğlu'nun iddiasına göre şöyle söylüyor. Haccı boykot edeceğiz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan zamanında, Mısır'la ilişkilerin kötü olduğu dönemde bunu açıklamış. Konya'da bir vahşet, barınaktaki köpeklerin kürekle katledildiğine dair yayımlanan görüntüler. Bence izlemediyseniz hiç izlemeyin ama inanılır gibi değil, fakat gerçek işin kötüsü. Çok acı. Yarasalarda yeni bir virüs bulunmuş sevgili dinleyiciler. Diyeceksiniz ki hay artık yeter şu virüse falan. Neyse, daha beterini söyleyebilirsiniz ama insanlara bulaşması durumunda her 3 kişiden birini öldürebileceği ifade ediliyormuş. Yüksekova'nın kuş cenneti 4 gündür alev alev yanıyor. Nehil sazlığı 4 gündür alev alev yanıyor. İtfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyorlar. Meteorolojiden 32 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı var. Yani kuvvetli yağış uyarısı var meteorolojiden. Sporla ilgili birkaç başlığımız var. Bunlardan bir tanesi, acaba Fenerbahçe'nin stadyum adı değişir mi? Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ismi Atatürk Stadyumu olarak değiştirilebilir mi? Ali Koç Başkan bunu olumlu karşılamış. Biraz sonra detaylarına bakarız. A Milli Kadın basketbol takımı tarihi bir fark attı. Arnavutluğu 140-44 mağlup etti. Euroleague'de Fenerbahçe galibiyet serisine devam ediyor. Bir ara geri düştü başlangıçta ama Olimpia Milano'yu deplasmanda 82-72 mağlup etti. Lider Fenerbahçe Euroleague'de. Bu akşam Anadolu Efes'in maçı var Bologna'yla. Saat 22.30'da oynanacak bu karşılaşma. Ve Dünya Kupası'na baktığımızda dünkü maçlarda İsviçre Kamerun'u 1-0 mağlup etti. Uruguay ile Güney Kore 0-0 berabere kaldı. Portekiz Gana'yı 3-2 mağlup etti ki maçın sonları çok heyecanlıydı. Brezilya'da Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti sevgili dinleyiciler. Bugün hangi maçlar var onlara bakalım. Artık ikinci maçlara da geçiliyor yavaş yavaş. Galler-İran maçı var. Katar-Senegal ile karşılaşacak. Hollanda-Ekvator ve İngiltere-Amerika Birleşik Devletleri maçı var. O son maç 22'de oynanacak yine. Bir de döviz tablosuna bakalım. Programın hemen başında şu anda dolar 18 lira 62 kuruş, euro 19 lira 39 kuruş civarında işlem görürken gram altın 1051 lira, serbest piyasada 1060'ın üzerindedir muhtemelen. Çeyrek altın 1690 lira ama 1700 liranın üzerindedir. Ve Borsa İstanbul'a BIST 100 endeksine baktığımızda 4858 puanı görüyoruz. İşte o 5000 puanı zorlamaya devam ediyor. BIST 100 endeksi güne 4858 puanla başlayacak. Bitcoin 16.372 dolar seviyesinde. Aşağı yukarı birkaç gündür böyle. Yani 15 ile 17 bin arasında ağırlıklı olarak 16 binli seviyelerde devam ediyor Bitcoin. Başlıkları kısaca böyle toparladık. Şimdi mümkün olduğunca bu başlıkları biraz detaylandıracağız. Düzce'deki depremden hızlıca başlayalım. 71 bina için acil yıkım kararı verildi. Buna ilişkin açıklamayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı sevgili dinleyiciler. 4316 binada 15000 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış ki az önce söylediğim gibi acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi diyor ki o binalara şu anda vatandaşlar zaten sokulmuyor. Vatandaşlar da girmek istemiyor. O nedenle orada gördüğünüz AFAD çadırları var. O nedenle çadırlarda yaşayan kalan insanlar var. Onlar bu geceyi de yani geride bıraktığımız geceyi de çadırda geçirdiler. Muhtemelen bu geceyi de çadırda geçirecekler. Bu arada deprem sigortası yani zorunlu deprem sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 320 bin liradan 640 bin liraya çıkarıldı. Azami teminat tutarı 320'den 640 bin liraya çıkarılmış sevgili dinleyiciler. Peki başka neler yapılıyor? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları vardı. Ağır hasarlı binalardaki vatandaşlara 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapılacak. 30 bin liraya kadar kira yardımı. Kiracılara 15 bin liraya kadar taşınma yardımı. Ve ağır hasarlı konutlardan konteynerlara geçenlere ise 15 bin liraya kadar yardım yapılacağını söyledi. 16 milyon liralık bir ödenek gönderilmiş AFAD tarafından sevgili dinleyiciler. Düzce'de depremi yaşayanlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ki aslına bakarsanız şu anda dışarıda kalanların en çok yardıma ihtiyacı, desteğe ihtiyacı var. Çok net bir şekilde anlıyoruz. Allah yardımcıları olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki silahlı kuvvetlerimiz terör yuvalarını darmadağın ediyorlar. Şimdi pençe kılıç harekatı biliyorsunuz bir yandan sürdürülüyor, devam ediyor. Tüm bunlarla beraber acaba Türkiye yine sınır ötesi bir kara harekatı düzenler mi? Bir yandan da bu konuşuluyor, bu merak ediliyor. Şimdi Suriye'yle bir görüşme olacak mı? Esad'ın danışmanından bir açıklama gelmiş Türkiye'ye ilişkin. Medyada çıkan haberler dışında resmi bir şey yok diyor. Vardır veya yoktur o kısmını bilemiyoruz. Şimdi danışman da bunu net olarak söyler söylemez o da belli değil ama Suriye ile belli ki yakın zamanda bir görüşme. Daha doğrusu Suriye ile görüşme yapılıyor da Erdoğan'la Esad arasında yakın zamanda bir görüşme herhalde planlanıyor. Bir iddia vardı biliyorsunuz. İddia şuydu. Esad üçüncü bir ülkede bu görüşme olsun diyordu. Belki buna İran arabuluculuk edebilir. Belki Putin buna arabuluculuk yapabilir. Bunu bilemiyoruz ama belli ki yavaş yavaş şu anda hem Suriye tarafı hem Türkiye tarafı bu konuyla ilgili ısıtılıyor. Yani herkes yavaş yavaş bunu kabullenmeye başladığı andan itibaren de büyük bir tepki almasın diye o dönemde böyle bir görüşme sağlanacak gibi görünüyor. Ama dün de söyledik yani işte efendim politikada siyasette küslük olmaz, dargınlık olmaz. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti ya, biz de söyledik. Yani evet doğru, yani böyle olmalı, böyle olmalıydı ama zaten. Yani bugüne kadar demek ki Suriye politikamızın başarılı olmadığını kabul etmemiz gerekiyor ki Suriye ile yeniden görüşmeye başlıyoruz. Mısır politikamız demek ki Sisi ile alakalı başarılı değildi ki. Çünkü darbeci Sisi dedik, Rabialar vesaire falan işaretler yapıldı. Şimdi tekrar ilişkiler yeniden ısınıyor. Yani ısınabilir tabii ki, doğru. Yani küslük dargınlık olmaz. Bu ilişkileri idare etmek gerekir. İletişimi kesmemek gerekir diye her seferinde söylüyorduk zaten ama şimdi yeniden başa dönüyoruz. Bu arada biraz önce başlıklar arasında verdim. Türkiye şimdi Suriye'ye sınır ötesi bir operasyona gider mi? Kara operasyonuna. Cumhurbaşkanına göre her an olabilir. Böyle bir mesaj veriyor Cumhurbaşkanı. Ama bir yandan da Rusya'dan uyarılar var. Suriye topraklarında bir kara operasyonu düzenlenmesi sadece bölgede gerilimin tırmanmasına ve burada terörist faaliyetlerin artmasına yol açar diyor. Mesela Zaharova dün böyle bir açıklama yaptı. Rusya'dan yine başka yetkili bir ağızdan gelen açıklama vardı. Detaylı bir kapsamlı bir kara harekatı olmamalı Suriye'de diyor Rusya. Şimdi Rusya bunları söylerken Türkiye nasıl bir cevap verir Rusya'ya? Daha doğrusu verir mi bilmiyorum. Şu ara Türkiye'nin Rusya ile arası ilişkileri genel itibariyle gayet iyi, olumlu gidiyor gibi bir hava var. O nedenle bu olur mu bilmiyorum ama demek ki yani şunu anlıyorum. Rusya diyor ki eğer bir şey yapacaksan da biraz kontrollü, sınırlı yapman gerekir demek istiyor Rusya. Ha Türkiye bunun dışına çıkar mı, bu sözlerin dışına çıkar mı onu bilemiyorum. Göreceğiz. Bu arada Türkiye heyeti bugün İsveç'e gidiyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için Türkiye'ye verdiği taahhütler bu üç ülke heyetlerinin Stockholm'da gerçekleştireceği toplantıyla masaya yatırılacak. Biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya işte terörle ilgili bir takım mesafeler koyacağız, istediklerinizi yapacağız, teröristleri size iade edeceğiz diyordu. Hatta bazı yasaları falan da geçirdiler. Hatta geçen yasaları onayladılar. Tüm bunların ardından Türkiye tabii bunları sahada görmek istediğini söylüyordu. Yani teori tamam, pratikte ne olacak kısmı vardı ki bugün bu görüşmeler gerçekleşecek ki Türkiye'de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto etmesin diye. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kemal Kılıçdaroğlu dün matrahlar üzerine bir açıklama yaptı. Diyor ki bu beklentileri karşılamadı. Seçimden sonra ÖTV indirilecek paylaşımını yeniden hatırlattı. Araçlarda ÖTV konusunda ciddiye alınacak bir tarafları olmadığının bir kez daha ispatladılar. Biliyorum hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ama Bay Kemal sözünü vermişti. Biraz daha sabredeceksiniz, o kadar. Dün en çok bu konuşuyordu. Biraz daha sabredeceksiniz. Yani seçimle biz geldikten sonra bütün bu düzenlemeleri yapacağız diyordu ki. Bu arada şunu söyleyelim. 3 Aralık'ta bir vizyon belgesi açıklanacağı bilgisi var biliyorsunuz. CHP'nin vizyon belgesi bilgisi. Peki ne olacak burada? Ne açıklayacak? Büyük bir ihtimalle şimdi şundan bahsediyor kulisler. Amerika'ya, İngiltere'ye gerçekleştirdiği ziyaretler vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Aslında Almanya'ya da bir ziyaret gerçekleştirecekti. Onu ertelemişti. Bu ziyaretlerdeki bilim, teknoloji, ekonomi ve finans çevreleriyle yaptığı görüşmeler vardı. Bu doğrultuda yatırım ve istihdamın teşvik edileceği ve yine yüksek teknolojiye dayalı bir kalkınma modelinin olacağı, bu açıklama içerisinde ağırlıklı olarak bunların yer alacağı ifade ediliyor. Dedim ki bunlar kulislerden gelen duyumlar. Ve ayakları yere basan bir vizyon belgesi, ayakları yere basan yapılabilir bir vizyon belgesi açıklayacağı söyleniyor CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun. 3 Aralık fazla bir şey kalmadı 3 Aralık'a. Önce bir 28 Kasım var önümüzde biliyorsunuz. Altılı masayla alakalı 28 Kasım tarihinde de güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin yeni anayasa çalışmasını biliyorsunuz altılı masa paylaşacak. Buna dair neler gelecek, bunlar da netleşecek ama işte Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından 7 yıllığına bir kez seçilmesi, AYM ve HSK üye sayısında kadın kotası uygulanması gibi başlıklar da yer alacakmış ve Cumhurbaşkanı'nın partili olması durumunda partisiyle ilişiğinin kesilmesi önerileri de yine masada yer almış. Hayvan hakları fıkrası dahil olmak üzere birçok başlık var sevgili dinleyiciler. Milletvekili sayısı 600, milletvekili sayısı burada korunmuş. Yurt dışı olaylar için ayrı bir seçim bölgesi, oylar için pardon, ayrı bir seçim bölgesi planlanıyormuş. Ve Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi gibi birçok başlık burada yer alıyor. 28 Kasım pazartesi günü bunlar detaylarıyla paylaşılacak. Dolayısıyla şu an gelen duyumların bir kısmı doğru olmayabilir, bir kısmı eksik olabilir, bunu göreceğiz. Çok az bir süre kaldı pazartesi gününe. CHP'li Özgür Özel'den gelen bir açıklama var. Cumhurbaşkanı adayı konusunda diyor ki herkesin memnun olacağı bir aday açıklayacağız. Şimdi herkesin memnun olacağı aday kim olur? Yani bu cümle önemli bir cümle bence. Böyle çok sıradan bir cümle değil bence. Yani ben öyle algılıyorum. Şimdi herkesin memnun olacağı aday, şu anda en çok adı geçen Kemal Kılıçdaroğlu olabilir mi? Olamaz mı? Herkes deyince, çünkü altılı masa çevresinde oturan herkesin de mutlu olacağı bir aday olması lazım. Memnun olacağı bir aday olması lazım. Ve aynı zamanda tabii ki işte Millet İttifakı'na da oy verecek olan, yani Cumhur İttifakı'na da oy verecek olan, yani neticede AK Parti ve MHP'ye de oy verecek olanların da memnun olması lazım, en azından bir kısmının. Altılı masa dışından bir aday mı çıkacak yoksa? Yani masa dışından bir aday çıkmayacak gibi görünüyor genel itibariyle, çünkü sanki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı daha ağırlık kazanıyor gibi son dönemde. Ama böyle bir açıklama gelmiş CHP'den Özgür Özel'den. Bu arada yeni bir ittifak için çalışma başlatıldı sevgili dinleyiciler. O da hangi ittifak derseniz, Doğru Parti, Adalet Partisi ve içerisinde Zafer Partisi, Memleket Partisi, Milli Yol Partisi'nin de yer alacağı yeni bir ittifak. Bunun için bir çalışma başlatıldı, duyuruldu. Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu yaptı bu açıklamayı. İttifakın isminin de Cumhuriyet İttifakı olmasını planlıyorlarmış, düşünüyorlarmış. Dört parti olarak temas halinde olduklarını söylemişler. Şimdi buradan da böyle bir yeni bir ittifak doğar mı, göreceğiz. Doğacak gibi görünüyor en azından şimdilik. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 kuruşluk bir dava açıldığını söylemiştik ki dün sabah saatlerinde bundan bahsetmiştik, bu davanın açılacağından. Kendisine çünkü bir takım sözler sarf edilmişti. CHP bunları bir hakaret olarak nitelendirip bununla alakalı bir dava açtı. Neydi o sözler? Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz sözlerini kullanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun üzerine böyle bir dava açılmış. Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Yani hiç böyle merakla beklenen bir faiz kararı falan değildi. Yani dün de söyledik zaten yayında, hani merakla bekleniyor falan gibi bir başlık yanlış bir başlık olurdu. Çünkü tahmin ediliyordu %9'a indirilecekti. Yani 150 bas puan indirilecekti. Şimdi politika faizi, yani resmi olarak baktığımızda 2 yıl sonra yeniden tek haneye inmiş oldu. Ama zaten bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti. Yani dedi ki yıl sonunda politika faizi tek haneye inecek dedi. Şimdi bunu Cumhurbaşkanı söyledikten sonra Merkez Bankası'nın veya Para Politikası Kurulu'nun oturup da hayır ya piyasa koşullarına göre inmez bu deme ihtimali var mı? Yok. Zaten olmadığını bildiğimiz için de bütün ekonomistler de yorum yapanlar da dediler ki bu faiz inecek yani. Aralık ayında bundan sonra muhtemelen yeni bir indirim olmayacak. Yani o mesaj var. Aralık'ta yeni bir faiz indirimi yapmayacağı mesajını veriyor Merkez Bankası. Dolayısıyla bu indirim döngüsünün şu an için sonuna gelinmiş oluyor gibi. Öyle değil mi? Peki tüm bunlarla beraber, yani politika faizi indiriliyor. Dolar neden yükselmiyor o zaman? Yani ekonomik koşullar nasıl bozulmuyor, değişmiyor diye düşünüldüğünde bunu da yine uzmanlara soruyorlar. Onlara diyorlar ki kur ve faizlerin bastırılmaya çalışıldığını ifade ediyorlar. Netice itibariyle faizin aslında bir şekilde de arka kapıdan artırıldığını söylüyorlar. Bir taraftan işte düzenlemeler yapılıyor. Dolarizasyon bununla alakalı olarak cezalandırılıyor. Vatandaşı TL mevduatta tutmakta giderek zorlaşıyor diyorlar. Bankalar da mevduat faizlerini artırmak zorunda kalıyorlar. Yani resmi faiz düşüyor ama neticede bir şekilde baktığınızda artıyor. Böyle bir kovalamaca oyunu olduğu ifade ediliyor. Ve döviz likiditesinin de merkezde toplanıp dağıtıldığı, yani Merkez Bankası toplanıp dağıtıldığı söyleniyor. Şimdi evet, yani başka türlü zaten bunu baskılama şansınız pek yok. Reuters da bununla ilgili mesela haber yaptı. Merkez Bankası eksi rezerve rağmen doları nasıl tutuyor diye bir haber yaptı. Ama biliyorsunuz bu arada Suudi Arabistan'dan da beklenen bir 5.4 milyar dolar var. Dolayısıyla hani böyle Suudi Arabistan gibi ülkelerden gelen veya açıklanan bu kaynaklarla da bu rezerv artışı ve daha sonra piyasaya döviz girişinin artacağı yönünde bir beklenti var. Yani doların daha fazla artmayacağı, en azından seçim dönemine kadar bu seviyelerde tutulabileceği yönünde bir beklenti var. Var da bu politika faizi madem tek haneye iniyor, vatandaş da şunu soruyor, diyor ki iyi de o zaman biz neden gidip bankadan kredi alamıyoruz, para bulamıyoruz, veya işletmeler soruyorlar biz neden para bulamıyoruz veya bulduğumuz paranın faizi neden tek hane değil diye doğal olarak soruyorlar. Bakan Nebati söylüyor, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyeye inmesini bekliyoruz diyor. İner mi? Yani çünkü piyasa koşulları bunu oluşturursa ancak iner. Koşullar oluşmadığı sürece siz kurum kuruluşlara şimdi talimat veremezsiniz diyeceğim ama verilebilir. Yani onu görüyoruz, çünkü talimatlar veriliyor ama talimatlar belli yere kadar işliyor. Ondan sonra piyasa koşulları sizi zorlamaya başlıyor çünkü. Piyasa koşulları demişken bu şey nasıl? %122.93'lük yeniden değerleme oranı. Yani biliyorsunuz dün sabah konuştuk, resmi gazetede yayımlandı yeniden değerleme oranı olarak. Yani 100 lira ödediğiniz bir ceza veya harç neyse 222.93 olacak bundan sonra. Ki buna ilişkin çeşitli hesaplamalar yapılmış. Mesela A sınıfı ehliyet harcı 370 liradan 825 liraya çıkacak. Nasıl fiyat? Telefon harcı, yurt dışından getirilen telefonlar için bir e-mail kaydı yapılıyor ya, 2732 liradan 6091 liraya çıkıyor telefon harcı. Emniyet kemeri takmamanın cezası 196 liradan 437 liraya çıkıyor. Şimdi bunlar arasında pasaport harçları da var tabi. Pasaport harçlarında yalnız şöyle bir haber kullanılıyor da, bu haber ilk kimden çıktıysa burada bir eksiklik var, onu söyleyeyim. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport harcı 1048 liradan 2337 liraya çıkıyor deniyor. 1048 liradan 2337 liraya yükselecek deniyor. 3 yıl ve üstünde diyor. Ama öyle değil. Yani 3 yıl alırsanız 1048 olabiliyor da şu anda, veya 1049. 3 yıldan fazla süreliler için şu andaki bedel zaten 1478 lira. Şu anda. Ve bunun hesabını hemen yaptık tabii. %122'lik bir artışla ne olacak? Yani 5 yıl veya 10 yıl alacaksanız o zaman 3281 lira olacak ödeyeceğiniz para. Yani şu anda mesela zaten şeye girin, göreceksiniz. Bir bankanın pasaport harcı ödeme bölümüne girin. Orada 10 yıla bakın. Zaten orada yazıyor 1478 lira diye. Üzerine zam geldiğinde, bu yeniden değerleme geldiğinde 3281 lira olacak, bilginiz olsun. Yani bu işte efendim 1048'den 1049'dan vay 2337'ye yükseliyormuş ki o bile fazla da diye düşünmeyin. Daha da fazla aslında, onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi dinleyicilerimizden gelen mesajlar var, onlara yer verelim, ardından bir reklam arası, sonra devam edeceğiz yayınımıza. İyi yayınlar diyor bir dinleyicimiz, teşekkürler. Muhalefet partileri tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla ilgili acil ilgilenmeli, plan yapmalı, eksikleri tespit edip bunlarla ilgili seçim sonrası planını açıklamalı. Yüksek teknoloji sanayi bununla gerekli, evet, ama en önemlisi bence gıdaya erişim. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede sardalyanın kilosu 70 lira. Kış sebze ve meyvesi 15-20 liradan aşağı değil diyor, İzmir'den Seval Hanım göndermiş. Piyasa koşulları diye bir şey yok maalesef diyor banka müdürü olan bir dinleyicimiz. BDDK belirli bir faizin üzerinde kullandırılan krediler için yaptırım uyguluyor. Bu yüzden de bankalar kredi kullandırmıyor diyor. Serbest piyasa sizlere ömür demiş. İşte yani evet haklısınız. Yani siz tamamen haklısınız. Zaten bu işin içindesiniz. O yüzden buna bir şey söyleyemeyiz biz. Sadece şunu söyleyebilirim. İşte bu piyasa koşulları, işte diyelim ki BDDK'nın zorlaması, sonucu ne oluyor? Banka kredi kullandırmamaya başlıyor. Yani bir yerden bir baskı geliyor. Bu sefer banka kendini koruma altına almaya çalışıyor. Güçlü Bey, HES uygulamasını kaldırmışlar diyor bir dinleyicimiz. Nasıl kaldırmışlar? Öyle mi? Şimdi bakıyorum ben. Hayat eve sığar. Açtım. Aydınlatma metni çıkıyor karşıma. Aydınlatma metnine baktım, okudum, anladım dedim, devam dedim. Geçici olarak işleminizi gerçekleştiremiyoruz, daha sonra devam edin diyor. Evet, HES uygulamasını kaldırmışlar mı yoksa bir sorun mu var onu bilmiyorum. Ama en azından şu an girdiğimde, dinleyicimiz söyledikten sonra anında canlı yayında, HES uygulamasına girdim, bir aydınlatma metni var, okudum, anladım bölümünü işaretledim, devama bastım, birkaç defa daha yaptım aynı şeyi. Geçici olarak işleminizi gerçekleştiremiyoruz, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz diyor. Yani o zaman Sağlık Bakanlığı bunu gerçekten kaldırdı mı yoksa uygulamada mı bir hata var, problem var? Eğer bizi şu an Sağlık Bakanlığı'ndan dinleyenler varsa veya bakanlığa bunu iletecek olanlar varsa, belki bakanlıktan buna dair bir iki satır açıklama gelebilir veya bakandan, Fahrettin Koca'dan bir açıklama gelebilir. Bir reklam aramız var, reklamlardan sonra yeniden buradayız. Arzu Hanım diyor ki kiralar bu kadar yüksek olunca kimse kentsel dönüşüme yaklaşmıyor. Kira yardımı 1000 ve 1500 arasında değişiyor çünkü demiş. Böyle bir mesajı var kendisinin. Serkan Bey diyor ki HES uygulaması kaldırılmış, hatta bir ekran görüntüsü göndermiş. Değerli kullanıcılarımız, İçişleri Bakanlığı'nın 4 Mart 2022 tarihli genelgesi doğrultusunda HES kodu sorgulamasına ilişkin işlemler sonlandırılmış olup bu kapsamda Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından ilgili kısımlar kaldırılmıştır. Kişisel verileriniz hususunda bilgi için aydınlatma metnine sol menüden ulaşabilirsiniz diye bir mesaj çıkıyor dinleyicimizin karşısına. Bir başka dinleyicimiz diyor ki devletimiz kendi alacaklarına %122 zam yaparken bizim sattıklarımıza o kadar zam yapamazsın. Yaparsan sonuçlarına katlanırsın diyor demiş gönderdiği mesajda. Tabii yani şimdi %122 zam nasıl yapabilirsiniz ki önümüzdeki sene başında kendi sattığınız ürüne mesela? Yani düşünüyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Yani biz ne satarız mesela? Biz radyo olarak reklam satarız. %122 zam yapabilir miyiz sattığımız reklam fiyatlarına mesela? Veya siz şu anda eğer serbest çalışıyorsanız diye soruyorum, veya firmanızda, işletmenizde ne satılıyorsa %122'lik bir artış yapabilir misiniz yeniden değerleme diye? Yani çok basit, tuhaf bir örnek olacak gibi, televizyon mesela. 15 bin lira veya 10 bin lira diyelim de hesabı kolay olsun. 10 bin liralık televizyonu şu an siz 22 bin liraya önümüzdeki yılbaşından itibaren satıyorum diyebilir misiniz? Ya imkanı yok. Ama yeniden değerleme oranı bu. HES uygulaması kaldırılalı çok oluyor diyor bir dinleyicimiz. Ben Eylül ayında yurt dışı seyahatim için girmek istemiştim. Kaldırıldığını o zaman öğrenmiştim. İyi yayınlar diyor. Şerare göndermiş bu mesajı bize. Peki anladık. HES uygulaması demek ki kaldırılmış. Şu an çok ilgilendirmiyor bizi. Bunu anlıyoruz. Şu açıdan ilgilendirmiyor. Demek ki Covid ile ilgili bakanlığında falan şu anda bir sorunu, sıkıntısı yok. Bu uygulamayı da zaten kullanmıyoruz diyor. Kullanmadığımız için de herhalde kaldırılmış. Umarız bir daha da hayatıma girmez. Hayatımıza girmez. Ne diyelim yani? Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi seçim takvimi değişecek mi, değişmeyecek mi? Neden? Çünkü normal şartlarda 18 Haziran'da yapılacaktı seçim. Fakat değişecek mi? Buna ilişkin ÖSYM'den dün çünkü bir açıklama geldi de ÖSYM sınav takvimini açıkladı. YKS oturumlarının 17-18 Haziran tarihlerinde olacağını söyledi. Şimdi YKS yani üniversite sınavı 17-18 Haziran'da yapılacaksa seçim nasıl yapılacak 18 Haziran'da, değil mi? Buna ilişkin de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez dedi. Evet, yani prensip olarak değil, zaten gelmez. Çünkü neden? Seçimi nerede yapacaksınız? Okullarda. Sınavlar nerede olacak? Okullarda. O kadar zor ki. Bununla ilgili ÖSYM çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılır dedi. ÖSYM çalışma yapılıyor, paylaşılır dedi ama ÖSYM zaten dün onu paylaştı, 17-18 Haziran'da dedi. Yani ÖSYM şimdi sınav tarihini mi değiştirecek öğrencilerin? Yoksa seçim mi erken tarihe alınacak? Yani bu daha olası gibi sanki görünüyor. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Mersin'de bir sağanak yağış vardı ki bir kişi maalesef bir kadın hayatını kaybetti. Sele kapılmıştı. Cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonra Allah'tan rahmet diliyoruz. Düzce'de meydana gelen depremle ilgili bir açıklama vardı. İşte acaba neden şöyle bir işte ışık çıktı ortaya, ne oldu falan diye soruluyordu ki. O da şöyle, fayın hareketiyle biriken bir enerji %90'ı ısıyla ortaya çıkıyor. Yani bunun da zaten faydalı bir olay olduğu söylenmiş ki %10'luk kısmı da deprem dalgası olarak yayılıyormuş. Yani o gördüğümüz ışık anı, ışık vardı ya, %90'lık kısım dediğimiz sismik enerjinin ısıya dönüşme olayıdır diyor. Kandil Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Ali Pınar böyle bir açıklama yapmış sevgili dinleyiciler. Program başında verdiğimiz diğer başlıklara şöyle bir bakalım. Fahrettin Koca istifa eden hekim sayısını açıklamış 2022 yılında. 2022 yılında 2239 uzman hekimle 1955 hekim istifa etmiş. Yani topladığınızda 4000'i geçiyor sayı. İstifa etmiş. Bırakıyorlar. Yani hekimler işlerini bırakıyorlar. Kimi tamamen bırakıyor, kimi bırakıp yurt dışına kaçıyor. Diğer bir başlığa geçiyoruz. Ali Babacan'dan geldiği ifade edilen bir açıklama. Bunu da Mehmet Tezkan aktarıyor ki 2011 genel seçimlerinde bir daha aday olmak istemediğini o dönem Başbakan Erdoğan'a iletiyor Ali Babacan. Erdoğan ise Babacan'ı bir dönem daha aday olması için ikna ediyor. Ve diyor ki AK Parti tüzüğüne göre 3 dönemi birlikte dolduruyoruz. Sen ticarete dönersin, ben vakıf işleriyle uğraşırım demiş. 2011'deki genel seçimlerden sonra, yani diyor ki seçimde seçilelim. Bu seçimden sonra da zaten 3. dönem olmayacağı için, 3. dönemi tamamlayacağımız ve 4. dönem olmayacağı için sen ticarete dönersin, ben vakıf işlerine dönerim demiş Ali Babacan'ın iddiasına göre. Ve Babacan sonra işler değişti diyor Mehmet Tezkan. Güç zehirlenmesi oldu. Biz demeyi bıraktı, ben demeye başladı. İstişarenin yerini talimat aldı diyor Ali Babacan. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bu açıklamasından geçiyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na diyor ki o Sisi'yle, yani Mısır'da Sisi'yle, Mısır yönetimiyle Türkiye'nin ilişkilerinin bozulduğu anda diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan demiş ki haccı boykot edeceğiz. Diyor ki Sayın Erdoğan, Ahmet Bey, Suudi Arabistan'ın Mısır'a verdiği destek dolayısıyla haccı boykot edeceğiz dedi. Sayın Başbakanım, olmaz dedim. Mısır'ın adı Arap dünyasında Arapların beynidir dedim diyor. Yani bir de haccı boykot edeceğiz sözünü Erdoğan söylemiş Davutoğlu'nun iddiasına göre. Bilmiyorum bu iddialara Cumhurbaşkanı'ndan direkt bir cevap gelir mi? Yani bunlar doğru değil vesaire falan şeklinde. Veya başka bir cevap gelir mi? Onu da bize bugün, yarın, önümüzdeki günler gösterecektir. Devam ediyoruz. Konya'dan gelen o görüntü. Dün Hayko Cepkin bunu sosyal medya hesabında paylaştı. Konya Hayvan Barına, göya sözüm ona örnek gösterilen, işte böyle parmakla gösterilen veya öyle olduğu iddia edilen hayvan barına. Barınak görevlisi tarafından kafasına kürekle vurulan, katledilen köpeğin görüntüsü. Gördünüz mü? Yani görmeyin bence. Yani görmeyin de. Bakmayın da, bakılacak, izlenecek bir görüntü değil. İnsanlık dışı, vicdan dışı, aklınıza ne geliyorsa her şeyin dışı. Şimdi ne olur ben size söyleyeyim, bu bir böyle infial yarattı sosyal medya üzerinde de. Ne olacağını söyleyeyim. Bu görüntüler üzerine o kafasına kürekle vuran hayvan da diyemeyeceğim ama çünkü hayvan bunu yapmaz. İnsanlık dışı veya canlı dışı yaratık, neyse artık adı onun. Bu tip bulunur. Bu tipe küçük bir ceza verilir. Bu kadar. Ya çevresinde bakanlar var, görenler var falan. Kimse bir şey demiyor. Öbürü de alıyor, çekiyor, götürüyor, atıyor falan. Burası hayvan barınağı. Yani hayvanların korunacağı yerden bahsediyoruz. Ya şunu anlayamadık bir türlü. Birlikte yaşıyoruz bu dünyada. Bu dünyada birlikte yaşıyoruz. Biz kendimize insan diyoruz, onlara hayvan demişiz, tamam. Hepsinin türleri var, canlılar var. Biz hepimiz bu dünyada canlılar olarak birlikte yaşıyoruz. Şimdi Konya barınağıyla ilgili, hayvan barınağıyla ilgili bir uygulama yapılır mı? Geneliyle ilgili bir uygulama yapılır mı? A'dan Z'ye bir denetleme, A'dan Z'ye önemli cezalar, buradan sonrası için caydırıcı cezalar, bütün bunlar olur mu? Çünkü bu önemli. Neden önemli? Bundan sonra şu anda benzerleri olmasın diye önemli. Ya bunu yapan, dediğim gibi, canlı dışında bir yaratık gibi bir şey düşünmek lazım yani. Yani hayvan da denmez. Çünkü hiçbir hayvan diğerine bunu yapmaz yani. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yavaş yavaş bir yandan programın sonuna da yaklaşıyoruz. Bazı başlıkları eksik geçmeyelim diye hızlıca gidiyorum. EYT başlığı vardı biliyorsunuz. Biraz ondan bahsedelim. Vedat Bilgin'in yapmış olduğu açıklamalar oldu çünkü. Doğum ve askerlik borçlanması sigorta başlangıcı sayılacak mı? Diyor ki EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez diyor. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Bu prim gün sayısını telafi ediyor. Ama işe başlangıcı geri çekmez, öyle bir şey olmaz diyor yapmış olduğu açıklamada. Aynı zamanda EYT'nin kıdem tazminatı nasıl ödenecek konusuna da hükümetin bazı formülleri olduğunu ifade ediyor. Bunun büyük bir sorun olmadığını söylüyor. EYT'nin kıdem tazminatının taksitlendirilebilecek mi sorusuna, işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir diyor yapmış olduğu açıklamada. Ve bir açıklaması daha var ki o önemli. EYT düzenlemesine ilişkin emekli olanların işe devam etmesi durumunda normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında bu farkın kaldırılmasını istediğini belirtiyor. Oradaki prim aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz diyor. Bakan Bilgin yapıyor bu açıklamayı. Aynı zamanda şunu da hatırlatalım ki kamudaki sözleşmeli çalışan personelle ilgili düzenlemeyle ilgili de pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 600 bin kişiyi ilgilendiren bu düzenlemeyi açıklayacakmış. Yine bunu bakan söylüyor. Herhalde Bakanlar Kurulu toplantısından sonra böyle bir açıklama gelecek. Artık programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Mümkün olduğunca tüm başlıkları paylaşmaya gayret ettik. Bir haftanın daha sonuna geldik. Pazar akşamı Sarı Tramvay'da nostalji yüklü bir yolculukta saat 21 ile 23 arasında sizlerle beraber olacağız. Çengele Teknik Masa'da teşekkür ediyoruz. Biraz sonra Bedia Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak saat 12'ye dek. Yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta sonu diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.